Ayrım 26, sayfa 268. Bölüm 37, profil. Schrödinger'in spesiyali sahanda yumurta ve çiğ soğanla servis edilen lahana ve patates ezmeli kızartmasıydı. Güzelmiş dedi Kaja. Aşçı bugün ayık herhalde diyerek onu doğruladı Harry. Sonra parmağıyla bir yeri gösterdi. Bak. Kaja Harry'nin gösterdiği yere döndü ve televizyona baktı. İşte başlıyoruz dedi. Mikael Bellman'ın yüzü ekranı kapladı. Harry, Rita'dan sesi açmasını işaret etti. Bellman'ın ağız hareketlerini inceledi. Yumuşak, yarı feminen yüz hatlarını, zarif biçimli kaşlarının altındaki koyu kahverengi gözlerinin parıltısını. Tenine sulu kar yağmış gibi duran beyaz lekeler onu çirkinleştirmiyor, aksine onu izlenmesi daha ilginç bir haline getiriyordu. Tıpkı egzotik bir hayvan gibi. Çoğu dedektifin yaptığı gibi numarasını rehberden çıkarmadıysa telefonu bugünden itibaren şehvet dolu platoniklerin mesajlarıyla dolu olacaktı. Biraz sonra ses açıldı. 7 Kasım gecesi Havas'taki kulübede bulunanlar. Dolayısıyla orada olanların en kısa sürede polise müracaat etmelerini istiyoruz. Ekranda yeniden spiker göründü ve yeni bir habere geçildi. Harry tabağını kenara itti. Elini sallayarak kahve istedi. Artık Adele'i de bulduğumuza göre bana bu katille ilgili düşüncelerini söyle bakalım. Bana bir profil çıkar. Neden? Diye sordu Kaja bardağından bir yudum su alıp. Yarından itibaren başka vakalarda çalışıyor olacağız. Eğlencesine. Seri katillerin profilini çıkarmak senin için eğlenceli bir şey mi? Harry ağzına bir kürdan götürüp emdi. Buna verilecek güzel bir cevap olduğunu biliyorum ama aklıma gelmiyor. Sen delisin. Evet, kim bu adam? Birincisi dediğin gibi bu bir adam. İkincisi bir seri katil. Adele'nin ilk kurban olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü öyle temiz çalışmış ki bunun için kafasının epey rahat olması gerekiyor. İlk cinayette bir insanın kafası bu kadar rahat olamaz. Ayrıca onu bulmayalım diye çok iyi bir yere saklamış. Bu da daha pek çok kayıp vakasının arkasında da onun bulunabileceğini gösteriyor. Güzel. Başka? Devam et. Adelvet'le seni güzel sakladığını söyledin. Şimdilik bildiğimiz ilk cinayet kurbanı o. Diğer cinayetler nasıl gelişmiş olabilir? Giderek cesareti ve özgüveni artmış. Onları saklamayı bırakmış. Charlotte ormanda bir arabanın arkasında, Borgny ise şehir merkezindeki bir plazanın bodrumunda bulundu. Ya Marit olsan? Kaja bunu biraz düşündü. Aşırıya kaçmış bir cinayet. Muhtemelen kontrolünü kaybetti. Artık kendine hakim olamıyor. Ya da, dedi Harry, sonraki seviyeye geçti. Herkese ne kadar akıllı olduğunu göstermek istiyor. O yüzden kurbanlarını sergilemeye başladı. Marit Olsen'in Frogner havuzunda öldürülmesi dikkat çekmek için atılmış büyük bir çığlık gibi. Ama uygulamada kontrolü kaybettiğine dair birkaç işaret de var. Kullandığı halatı çok dikkatsizce seçmesi gibi. Başka bir ip seçse hiç ipucu bırakmamış olacaktı. Buna bir itirazın var mı? Kaja biraz düşündükten sonra başını sağa sola salladı. Sonra da Elias Kok, dedi Harry. Onda farklı bir şey var mı? Kurbanına yavaş bir ölümle işkence ediyor, dedi Kaja. İçindeki sadist ortaya çıkıyor. Leopold elması da bir işkence aleti, dedi Harry. Ama ilk defa sadizmi bu cinayette gördüğümüz konusunda da sana katılıyorum. Bu bilinçli bir tercih aynı zamanda. Kendi kendini afişe ediyor. Başkalarının bunu yapmasına izin vermiyor. Gösteriyi hala o yönetiyor. Lider hala o. Önlerine kahve demliği ve fincanlar konuldu. Ama, dedi Kaja, evet, sadist bir katilin kurbanın acı çekmesini ve ölmesini görmeden olay yerini terk etmesi biraz çelişkili değil mi? Ev sahibisi üst kattaki misafir gittikten sonra banyodaki gümbürtüleri duyduğunu söyledi. Yani kaçmış. Tuhaf değil mi? Güzel bir nokta. Peki o halde elimizde ne var? Sahte bir sadist. Peki neden sadist numarası yapıyor? Çünkü onun profilini çıkarmaya çalışacağımızı biliyor. Şu anda yaptığımız gibi, dedi Kaja hevesli bir şekilde. Böylece onu yanlış yerlerde aramaya başlayacağız. Olabilir. O halde bilgili bir katil. Aklından neler geçiyor sayın bilgi adam? Harry kahve doldurdu. Gerçekten seri katil olsaydı cinayetlerin daha geniş aralıkları olurdu. Kaja masaya doğru eğildi ve fısıldayarak konuşurken sivri dişleri parıldadı. Seri katil olmayabilir mi diyorsun? Evet. Çünkü bir imzası yok. Genellikle cinayetlerin bir seri katilin işi olduğunu belli eden, o yüzden her defasında tekrarlayan özellikleri olur. Buradaysa katilin öldürme esnasında herhangi bir cinsel eylemde bulunduğuna dair hiçbir iz yok. Leopold elmasıyla öldürülen Borgny, Charlotte ve Juliana dışında kullandığı yöntemler arasında bir benzerlik de yok. Olay yerleri birbirinden alakasız, kurbanlar da öyle. Farklı cinsiyetler, farklı yaşlar, farklı geçmişler, farklı fiziksel görünümler. Ama rastgele seçilmediler. Hepsi de aynı gece aynı kulübede kaldı. Kesinlikle öyle. İşte bu yüzden klasik bir seri katille karşı karşıya olduğumuza tamamen ikna olamıyorum. Ya da en azından öldürmek için klasik gerekçeleri olan biriyle. Seri katiller için öldürmenin kendisi genellikle yeterli bir gerekçedir. Mesela fahişeler kurban olarak seçilir. Aslında sebep günahkar olup olmamaları değil, sadece kolay bir arav olmalarıdır. Bugüne kadar kurbanlarını belli kriterlere göre seçen tek seri katil gördüm. Kardan adam. Bir seri katilin kurbanlarını bir kulübenin konuk defterindeki rastgele bir sayfadan seçtiğini düşünmüyorum. Havas'ta onu öldürmek için gerekçe sunacak bir olay yaşanmışsa da bilindik seri cinayetlerden bahsetmiyoruz demektir. Kendini gösterme hamlesi de klasik seri katillere göre biraz çabuk oldu. Ne demek istiyorsun? Bir cinayeti örtbas etmek ve sonrakilerde kullanmak üzere cinayet aleti satın almak için bir kadını Ruanda ve Kongo'ya gönderdi. Sonra da onu öldürdü. Başka bir deyişle bir cinayeti gizlemek için aşırıya kaçarken bir iki hafta sonrakinde hiçbir şey yapmadı. Bir sonrakinde ise adeta kırmızı örtüsünü savurarak suratımıza hareket çeken bir matador gibi davrandı. Bu çok hızlı bir kişilik değişikliği demek. Hiç mantıklı değil. Birden çok katil olabilir mi sence? Her birinin başka bir yöntemi olan? Harry başını iki yana salladı. Tek bir benzerlik var. Katil arkasında ipucu bırakmıyor. Seri katiller nadir bir topluluksa ipucu bırakmadan öldüren bu topluluğun beyaz balinasıdır. Bu durumda ortada sadece bir katil var diyebiliriz. Doğru. O zaman nasıl birinden bahsediyoruz biz? Kaja kollarını yukarı kaldırdı. Çoklu kişilik bozukluğu olan bir seri katil mi? Kanatları olan bir beyaz balinadan dedi Harry. Hayır, ben de bilmiyorum. Her neyse zaten artık bir önemi de yok. Eğlencesini yapıyoruz bunu. Artık Kripos'un baktığı bir dosya. Kahvesini bitirdi. Ben bir taksi tutup hastaneye gidiyorum. Seni bırakabilirim. Sağ ol ama boş ver. Sen evine git ve yepyeni ilginç dosyalar hazırlan. Kaja bıkkın bir şekilde iç geçirdi. Şu Björn olayının kimseye söylenmemesi gerekiyor diyerek cümleyi tamamladı Harry. İyi uykular. Harry Riggs Hospital'de babasının odasına vardığında Altman çıkmak üzereydi. Uyuyor dedi. Ona 10 miligram morfin verdim. Siz burada oturabilirsiniz, sorun değil. Ama muhtemelen saatlerce uyanmayacak, haberiniz olsun. Teşekkür ederim dedi Harry. Bir şey değil. Benim de nasıl desem gereğinden çok fazla acıya katlanmak zorunda kalan bir annem vardı. Anladım. Sigara içiyor musunuz Bay Altman? Harry erkek hemşehrinin suçluluk duygusu sergilediğini görünce onu dışarıda sigara içmeye davet etti. İkisi sigaralarını yaktıklarında Altman, ilk adıyla Sigurd, annesi yüzünden anestezi konusunda uzmanlaştığını anlattı. Babamı o iğneyi yaptığınız için size bir oğlum bir başka oğula iyiliği diyelim diyerek gülümsedi Altman. Ama önce doktorun onayını aldım tabii. İşimden olmak istemem. Akıllıca dedi Harry. Keşke ben de o kadar akıllı olabilseydim. Sigaralarını bitirdiler. Altman gitmek üzereyken Harry sordu. Anestezi uzmanı olduğunuza göre ketanum nereden bulunur bana söyleyebilir misiniz? Ah lütfen dedi Altman. Sanırım bu soruya cevap vermesem iyi olur. Merak etmeyin dedi Harry çarpık bir tebessümle. Çalıştığım cinayet vakalarından biriyle ilgili. Ha şimdi oldu. İşiniz anestetiklerle ilgili değilse ketanumu Norveç'te bulmanız da pey zordur. Mermi gibi etki gösterir. Abartısı söylüyorum hastayı yere serer. Ama ülser gibi ciddi yan etkileri vardır. Aşırı dozda kalp durması riski de ortaya çıkar. Eskiden intiharlarda kullanılırdı ama artık kullanılmıyor. Birkaç sene önce Avrupa Birliği'nde ve Norveç'te ketanom kullanmak yasaklandı. Biliyorum. Öyleyse ketanom bulmak için nereye gidiliyor? Eski Sovyet ülkelerine ya da Afrika'ya. Kongo olur mu mesela? Kesinlikle. Avrupa yasağından beri üreticisi çok düşük fiyatlara satıyor. Oradan da fakir ülkelere gidiyor. Bu her zaman böyledir. Harry babasının başucuna oturup pijamayla örtülü zayıf göğsünün inip çıkışını izledi. Bir saat sonra ayağa kalkıp gitti. Evin kapısını açıp babasının en sevdiği Duke Ellington kayıtlarından biri olan Don't Get Around Much Anymore, Drew çalana ve kahverengi topuğa çıkarana kadar telefon açmayı ertelemeye karar verdi. Gunnar Hagen bir mesaj bırakmıştı ama neyle ilgili olduğunu az çok bildiği için hiç dinleyesi yoktu. Belman'dan yine azar yemişti büyük ihtimalle. Bundan sonra inandırıcı bir mazeretleri olsa bile cinayet dosyasına ellerini sürmeleri yasaktı. Ayrıca Harry hala polis olarak çalışmak istiyorsa artık sıradan görevlerini bile rapor etmek zorundaydı. Bu ikincisi gerçi geçerli olmayabilirdi. Seyahatlerine çıkma zamanı gelmişti ve bu seyahatlerin ilki bu gece gerçekleşecekti. Tek eliyle çakmağı çıkarırken diğer eliyle telefonuna gelen iki yazılı mesaja baktı. Birincisi Östein'dendi. Arayı daha fazla uzatmadan bir gece erkek erkeğe çıkmayı teklif ediyordu ve aralarında belki de en tuzu kuru olan Treşko'yu da çağırmak istiyordu. İkincisi Harry'nin tanımadığı bir numaraydı. Harry mesajı açtı. Aftenpost'un sitesine vakanın size verildiğini gördüm. Yardım edebilirim. Elias Kok küvete yapıştırılmadan önce onunla konuşmuş. C. Harry'nin elinden düşen çakmak yüksek bir sesle cam sehpaya çarptı ve Harry kalbinin hızlandığını hissetti. Cinayet dosyalarında her zaman tüyo vermek, tavsiyede bulunmak ve kendi iddiasını söylemek için tonla insan telefon açardı. Bir şeyleri gördüğüne, duyduğuna ya da öğrendiğine yemin billah ederek polisten kendisine 1-2 dakika ayırmasını isterdi. Çoğunlukla hep aynı sesler olsa da bazen kafası karışık yeni geveze tiplerini aradığı da olurdu. Ama Harry bunun onlardan biri olmadığından adın gibi emindi. Basında vakayla ilgili çok şey yazılıp çizilmiş, okurlar hatırı sayılır miktarda bilgi edinmişti. Ne var ki kamuoyuyla Elias Scogg'un küvete yapıştırıldığı bilgisi paylaşılmamıştı. Harry'nin telefon rehberinde kayıtlı olmayan cep telefonu da. Bölüm 38. Kalıcı Yaralar. Harry, Duke Ellington'ı kapattı ve elinde telefonla oturdu. Mesajı atan kişi Japon yapıştırıcısını biliyordu. Harry'nin numarasında. Arayanın adını ve adresini kontrol etmeli, hatta sırf korkutucu olabilecek bir mesaj gönderdiği için onu tutuklatmalı mıydı? Öte yandan bunu yazan her kimse şüphesiz bir yanıt bekliyordu. Harry geri araya bastı. Telefon iki kez çaldı ve boğuk bir ses duyuldu. Efendim? Ben Harry Hall. Sizinle tekrar konuşmak güzel Bay Hall. Daha önce konuşmuş muyduk? Hatırlamıyor musunuz? Elias Scogg'un dairesi, Japon yapıştırıcısı. Harry boynundaki şah damarını attığını ve boğazını tıkadığını hissetti. Evet, oradaydım. Ama kiminle konuşuyorum ve siz orada ne yapıyordunuz? Hattın diğer ucundaki ses bir saniye susunca Harry hemen telefonu kapattığına kanaat getirdi. Ama ses uzun bir açıklamayla geri döndü. Ah, çok özür dilerim. Mesajın sonuna sadece C yazmış olmalıyım. Öyle mi yapmışım? Evet, öyle yapmışsınız. Genelde öyle yazarım da. Ben dedektif Colt Björnsen, Swan Gerden. Bana numaranızı vermiştiniz, hatırladınız mı? Harry kendine küfretti. Nefesini tuttuğunu fark etti ve uzun bir tıslamayla nefesini saldı. Orada mısınız? Hı, dedi Harry, sehpadaki çay kaşığını alıp biraz afyon kazıyarak. Bana yardım edebileceğinizi söylemiştiniz. Evet, öyle ama bir şartla. Nedir? Aramızda kalacak. O neden? Çünkü o Belman denen aşağılık herifin buraya girip Tanrı'nın suçluları bulmak için gönderdiği bir lütufmuş gibi dolanmasını istemiyorum. O ve kahrolası Kripos bütün ülkede tekel kurmaya çalışıyor. Benim için cehenneme gitsin umurumda değil ama sorun şeflerimde. Lanet olası Scogg vakasına dokunmama izin vermiyorlar. Peki neden ben? Ben basit bir taş alayım Bay Hall. Ama aften postende soruşturmanın başına sizin getirildiğinizi görünce neler olacağını anladım. Siz de benim gibisiniz. Kaderinize razı olmuyorsunuz. Şey dedi Harry önünde duran afyona bakarak. O yüzden bu bilgiyi şu ukala herife karşı kullanırsınız ve Belman'ın şeytan imparatorluğu planlarının rafa kalkmasını sağlarsanız ne mutlu bana. Belman'a raporumu yarından sonraki gün göndereceğim. Bu da size bir gün kazandıracak. Elinizdeki bilgi nedir? Scogg'un tanıdıklarıyla konuştum. Aşırı derecede takıntılı, tuhaf ve tek başına dünyayı dolaşan biri olduğu için çevresi yok denecek kadar az. Topu topu iki kişi. Ev sahibesi, bir de ölümünden önceki günlerde telefonla aradığı bir kız. Telefon numarasından takip edip bulduk. Adı Stein Ölberg. Elias'ın öldürüldüğü gece onunla konuştuğunu söyledi. Şehir merkezinden kalkan bir otobüstelermiş ve gazetelere çıkan öldürülen kızlarla beraber Havas'taki kulübede kaldığını söylemiş. Hepsinin aynı kulübede kaldığını hala nasıl bulamadıklarına şaşırıyormuş ve polise gitsem mi diye düşünüyormuş. Ama olaya dahil olmamak için gitmeye niyeti yokmuş. Bana kalırsa haklıymış da. Daha önceden polisle başı belaya girmiş çünkü. İki ayrı olayda insanları takip ettiği için hakkında şikayet var. Açıkçası kanun dışı bir şey yapmamış. Dediğim gibi takıntılı bir tipmiş sadece. Stein o güne kadar ondan korktuğunu ama o gece durumun tam tersi olduğunu söyledi. Bu defa asıl korkan kendisiymiş gibi davranıyormuş. İlginç. Stein diğer üç kurbanın kim olduğunu bilmiyormuş gibi yapmış. Ve Elias o gece orada kalmış başka birinden bahsederek ve onu tanıdığından emin olduğunu söylemiş. İşte burası gerçekten biraz ilginç. Bu adam çok iyi tanınan biri. En azından B sınıfı ünlülerinden. Öyle mi? Elias Scogg'a göre Tony Like de oradaymış. Tony Like, tanımam gereken biri mi? Nakliye İmparatoru Anders Galtung'un kızıyla birlikte yaşıyor. Harry'nin gözünün önüne birkaç gazete manşeti geldi. Tony Like, sözüm ona bir yatırımcı. Bir anda zengin oldu ve kimse nasıl olduğunu bilmiyor. Ama çalışarak olmadığı kesin. Üstelik yakışıklı da. Peki iyi aile çocuğu sayılmaz ama. İşin garip kısmı da burası zaten. Herifin rekordu var. Rekordu mu diye sordu Harry Colt Björnsen'in İngilizcesini anlamamış gibi yaparak. Sabıkası yani. Tony Like şiddetli darp yüzünden hüküm giymiş. Suçu neymiş baktınız mı? 7 sene önce 7 Ağustos günü gece 11.20 ile 11.45 arasında Ole S. Hansen adında birini dövmüş ve sakatlamış. Olay Tony'nin büyük babasıyla yaşadığı sitenin dans salonunun hemen dışında olmuş. Tony 18, Ole de 17 yaşındaymış ve tabii ki kız kavgasıymış. Kıskanç çocukların içki içtikten sonra kavga etmesi çok da sıra dışı değil. Saldırganlık mı dediniz? Evet, bir olaya daha karışmış. Dövüştüğü çocuğu yere serdikten sonra zavallı olanın üzerine oturmuş ve yüzünü bıçakla kesmiş. Çocuğun yüzünde kalıcı yaralar oluşmuş. Rapora göre insanlar Like'ı tutmasalar daha da kötü olacakmış. Ama sadece bir suçtan hüküm giymiş, öyle mi? Tony Like öfkesiyle tanınan biriymiş ve devamlı kavgalara karışılmış. Mahkemede tanıklardan biri babası için çok da iyi şeyler söylemedi diye Like'ın onu okulda kemerle boğmaya çalıştığını söylemiş. Belli ki birinin Like'la uzun uzun konuşması gerekiyor. Nerede yaşadığını biliyor musunuz? Sizin orada. Holmenwayen. Bir saniye. Numara 172. Güzel. Batı yakası. Teşekkür ederim Bay Colbjörnsen. Rica ederim. Bir şey daha var. O gece Elias'tan sonra otobüse bir adam binmiş. Elias'la aynı durakta inmiş ve Stein adamın onun peşinden gittiğini görmüş. Ama yüzünü şapkayla gizlediği için eşkal veremiyor. Belki mühim bir ayrıntıdır, belki de değildir. Haklısınız. Size güveniyorum Bay Hall. Ne konuda güveniyorsunuz? Siz doğru şeyi yapıyorsunuz. İyi geceler. Harry Dük'ü dinleyerek oturmaya devam etti. Ardından telefonu eline aldı ve Kaja'nın numarasına baktı. Arama tuşuna basacaktı ama tereddüt etti. Yine aynısını yapıyordu. İnsanları peşinden sürüklüyordu. Telefonu yana fırlattı. İki seçeneği vardı. İlki mantıklı olandı. Bellman'ı aramak. İkincisi ise aptalca olan. Tek başına hareket etmek. Harry iç çekti. Kimi kandırıyordu ki? Başka seçeneği yoktu. Çakmağını cebine soktu. Topağı folyoya sarıp içki büfesine koydu. Soyundu. Alarmı altıya kurdu ve yatağa gitti. Başka seçeneği yoktu. Onun gibi kendi davranış biçimine hapsolmuş biri için aslında her eylem zorunlu bir eylemdi. O yüzden kovaladıklarından ne daha iyi ne daha kötüydü. Kafasından bu düşünceyi geçirirken dudaklarında bir gülümsemeyle uyuyakaldı. Gece o kadar huzurlu ve dingin ki insanın gözlerini iyileştiriyor, zihnini açıyor. Yeni polis, eski polis. Hall. Ona bunu anlatmak zorundayım. Her şeyi göstermeyeceğim. Sadece anlaması için yetecek kadarını. Belki o zaman bunu durdurabilir. Ben de yaptığım şeyi yapmak zorunda kalmam. Defalarca tükürüyorum ama ağzım her seferinde yine kanla doluyor. Ayrım sonu sayfa 279.